şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle yine birlikteyiz. Türkiye'nin Amerika ile IŞİD'e karşı vardığı anlaşmanın ayrıntıları ve bu anlaşma etrafındaki tartışmalar giderek yoğunlaşıyor ve belirginleşiyor. ABD, Türkiye ile Suriye sınırında IŞİD'den arındırılmış bölge anlaşmasına vardığını duyurdu. Uçuşa yasak bölge söz konusu değil. ABD, Türkiye ve muhalifler birlikte operasyon yapacaklar. Türkiye sınırdan öte tarafa geçmeyecek. İncirlik'ten YPG'yi destekleriz de yine Amerika'dan gelen bir açıklama. ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby, Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın sorusu üzerine Türkiye'nin üslerine artık erişimimiz olduğuna göre YPG'ye daha çabuk ve daha etkin hava desteği verebiliriz diye konuştu. Kirby, Türkiye'nin PKK'ye saldırılarından söz ederken IŞİD'le savaşmış olabilir ama PKK bir terör örgütü, ona karşı meşru savunma hakkını Türkiye'nin tanıyoruz diye konuştu. Bu arada PYD'ye İran desteği söz konusu. İran'da ayrıca Kürt açılımı var. Cumhurbaşkanı Kürdistan Üniversitesi'nde Kürt dili kürsüsü açılacağını, İrna'nın Kürtçe yayın yapacağını duyurdu. Konuşmasına Hasan Ruhani İran Cumhurbaşkanı "Bici Kürdistan, yaşasın Kürdistan" diye başladı. İran'da bir Kürdistan isimliyle eyalet olduğunu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gidiyor. Çin seyahatinden önce yaptığı açıklamada Erdoğan füze ihalesi tartışmasını sonlandırmaya gideceğini belirtti. NATO'dan Türkiye'nin daha fazla askeri destek talep etmediği açıklaması geldi. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, kısa adıyla USAK'ın Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Başkanı Selçuk Çolakoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin seyahatini konuşacağız. Hem füze ihalesini hem de Uygur sorununu bu konuşmanın boyutlarından olacak. ABD'de 2016 başkanlık yarışındaki kavga kızışıyor. Cumhuriyetçi adaylardan Mike Huckabee, İran'la nükleer anlaşmayı Yahudi soykırımına benzetti. Obama İsrailleri fırına götürüyor dedi, ağır konuştu. Hillary Clinton ise demokrat aday 2016'daki Amerikan başkanlık seçiminde yenilenebilir enerjiye geçme konusunda hayli iddialı olduğu belirtiliyor. En yeşil aday deniyor onun için. Şii milisler Ankara'ya inanmıyorlar. Irak ve İran Dışişleri Bakanları ile görüşen Şii milis lideri Hadi Ameri, Türkiye'nin saldırıları bazılarının sandığının aksine IŞİD'e engel olmuyor, IŞİD'i destekliyor iddiasında bulundu. Meksika'da 60 toplu mezar bulundu. Polis ve uyuşturucu çeteleri işbirliği ile öldürüldüğü öne sürülen 42 öğrenci için sürdürülen araştırmada 60 toplu mezar bulundu gelen bilgilere göre. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Selçuk Çolakoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin gezisini konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
Безымянная дорога, фальшью давится труба. Для одних еще тревога, для других уже судьба. Кто-то в погонах, кто-то в слезах. Захохочет и заплачет, отправляясь в никуда. Непослушная удача, не случайная беда. Кто-то в загонах, кто-то в мольбах. Пожелай мне ветра сквозь тоску и грусть. Пожелай мне утро, я вернусь, я вернусь. Пусть настанет завтра, песен хватит пусть. Пожелай мне ветра, я вернусь. Вернусь.
за собой. Для одних уже разлука, для других еще любовь. Кто-то в вагонах, кто-то в мечтах. Пожелай мне ветра сквозь тоску и грусть. Пожелай мне утра, я вернусь, я вернусь. Настанет завтра, песен хватит пусть. Пожелай мне ветра, я вернусь, я
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde, ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin gezisini konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Başkan Yardımcısı ve Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu olacak. Füze ihalesi meselesini Cumhurbaşkanı dile getirdi zaten. Hem bu meseleyi konuşacağız hem de Uygur sorununa bir değineceğiz. Türkiye'nin bakışına, Çin'in bakışına, çözüm imkanlarına o meselenin etrafında. Hoş geldiniz Selçuk Hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum hocam. Evet, Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da yoğun gelişmeler varken bir Uzak Doğu seyahatine çıkıyor. Çin'le Türkiye ilişkilerinde son dönemlerde bir füze ihalesi tartışması var ki Türkiye'nin Batı blokuyla ilişkilerini de etkileyen bir tartışma bu. Bir de Uygur meselesi var. Zaman zaman güncellenen, ateşlenen kamuoyunun hassasiyetinden ötürü. Uygur meselesini dilerseniz ikinci kısma alalım. İlk olarak bu füze ihalesi meselesini konuşalım. Bazı sorunlar olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sorunlar nedir? Sadece Çin'le Türkiye arasında da değil anladığım kadarıyla bu sorunlar. Buyurun hocam.
Öncelikle zaten planlanmış bir ziyaretti ve gerçekleştirilmesi anlamında önemli zaten. Yine ikili ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi, takım önemli projelerin gözden geçirilmesi açısından da önemli bir ziyaret. Gerçi başbakanken Recep Tayyip Erdoğan 2012 yılında ziyaret gerçekleştirmiştim. Ondan sonra 2012 yılından sonra Türkiye ile Çin arasında başbakan ve cumhurbaşkanı üzerine üst düzey ziyaret gerçekleştirmemişti şimdiye kadar. Dolayısıyla bu anlamda ilişkilerin yeniden revize edilmesi için ve yeni hedefler konulması açısından önemli. Yine tabii Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan G20 zirvesine de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in gelmesi bekleniyor veya en azından Çin Başbakanı Li'nin gelmesi bekleniyor. Tabi burada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı konulardan birisi tabi füze anlaşması var. Son dönemde en çok üzerine tartışılan konulardan birisi ikili ilişkilerde. Tabi bu önemli bir proje. Bu sadece ekonomik ayağı yok. Aynı zamanda siyasi ve güvenlik ayağı da var. Tabi NATO ülkesi olarak Türkiye'nin böyle bir Eylül 2013 yılında Çin şirketine müzakerede öncelik vermesi bu anlamda dünyanın değişken özellikle NATO ülkelerinden değişik tepkilere yol açtı. Dolayısıyla burada muhtemelen hem teknik müzakere sürecinde ortaya çıkan zorluklar veya işte ortaya çıkan sıkıntılar varsa bunlar ele alınacak. Ve diğer taraftan bu tabii için siyasi ayağının değerlendirmesi de yapılacak. Burada Türkiye'nin Çinli firmaya ihaleyi de öncelik vermesi, yani müzakere önceliği vermesindeki temel iki gerekçe şuydu. Birincisi hem maliyet olarak Çinli firma diğer Fransız-İtalyan ortaklığına göre ve Amerikan şirketine göre daha cazip bir teklif sunmuş. Daha ucuz bir teklif sunmuştu, yaklaşık 3,5 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bir maliyet anlamıyla daha ucuz bir teklifti. Diğer önemli bir avantajı da Türkiye ile ortak üretim ve teknoloji transferi içeriyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin tercihi bu anlamda müzakere önceliğini Çinli firmaya vermek olmuştu. Ancak daha sonra bu geçtiğimiz yaklaşık 2 yıllık süreçte çeşitli gelişmeler yaşandı. Yine Eylül 2014'teki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Çinli şirketle yapılan müzakerelerin istendiği gibi gitmediğini ve aynı zamanda Fransız-İtalyan ortaklığına da müzakere için şans verileceğini açıklamıştı. Dolayısıyla bu ziyaret belki bu sürecin tamamı devamı noktasında, ihale sürecinin bir karar aşamasında olacak. Genelde tabii beklentiler burada somut bir sonuç çıkmayacağı şeklinde. Belki ya bu süreçte ihale sonlandırılabilir. Çünkü bahsettiğiniz gibi bunun bir de siyasi ayağı var. Özellikle Türkiye'nin Suriye'deki istikrarsızlık ve buradan gelen terör saldırıları dolayısıyla NATO'nun desteğini daha çok ihtiyaç duyduğu ve ABD ile daha yakın askeri işbirliğine girdiği bir dönemde füze savunma ihalesini Çinli bir firmaya vermesi özellikle NATO ülkeleri tarafından çok olumlu karşılanmaz. Yine bugün itibariyle Brüksel'de NATO genel merkezinde Türkiye'nin çağrısıyla büyükelçiler toplantısı yapıldı. Daimi temsilciler toplantısı yapıldı ve burada Türkiye NATO ülkelerinin siyasi desteğini istemişti. Dolayısıyla bu tabii önemli ayaklardan birisi. Muhtemelen eğer burada somut bir sonuç çıkmazsa füze ihalesiyle ilgili diğer büyük projeler var. Onlara daha fazla öncelik verilebilir. Üçüncü nükleer santralde işte Çinli şirketlerin daha aktif rol alması. Yine hızlı tren projeleri var. Madencilik ve enerji sektörünü değişik ihale süreçleri var. Bunların hızlandırılması da gündeme gelebilir. Türkiye ve Çin arasındaki ikili ekonomik ilişkileri daha üst boyuta taşımak açısından bunlar önemli.
Evet. Uygur meselesine geçmeden önce diğer projelerden bahsettiniz. Özellikle madencilik vesaire gibi, nükleer enerji gibi. Siyasal planda Rusya ile Çin'in oluşturdukları birlikler, Şangay İşbirliği Örgütü, bu BRICS çevresindeki BRICS eksenli en son banka kurulmasına giden süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu birliklere yönelik özel bir ilgisi olduğu kendisi tarafından dillendirilmişti. Bu alanda, bu planda bu örgütler ve bu ülkelerle Çin'in bakış açısı itibariyle Türkiye'nin bir arayışı söz konusu mu, yoksa o söylem düzeyinde kalan meseleler miydi?
Tabii Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü ile diyalog ortağı haline geldi 2012 yılından itibaren ve bu anlamda Türkiye'nin zaten Şangay İşbirliği Örgütü ile bir kurumsal ilişkisi var. Ama tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nde biraz kurumsal anlamda yatay genişleme söz konusu, yani coğrafi genişleme söz konusu. Özellikle son zirve sırasında Hindistan ve Pakistan'ın üyeliğe kabul edilme kararı alması, önümüzdeki yıl bu iki ülke büyük, dünyanın en büyük iki ülkelerinden, aynı zamanda hem nüfus yoğunluğu açısından hem de yüz ölçümü açısından. Dolayısıyla bu iki ülkenin üyeliğe kabul edilmesi Şangay İşbirliği Örgütü'nü daha farklı bir boyuta taşıyacak. Dolayısıyla aslında Şangay İşbirliği Örgütü evet önemli bir coğrafi platform olmak üzere, Avrasya platformu veya gelinen nokta itibariyle Asya platformu olmakla birlikte kurumsal yapısı ve derinliği açısından çok fazla yeni şeyler vaat etmiyor. Çok fazla fırsatlar vaat etmiyor. Çünkü ekonomik olarak zaten Türkiye'nin neredeyse tüm Şangay İşbirliği Örgütü üyeleriyle çok yoğun ilişkileri var. Çin, Türkiye'nin üçüncü ekonomik, büyük ekonomik ortağı. Rusya ikinci büyük ekonomik ortağı. Yine siyasi olarak çok yoğun ilişkileri var. Dolayısıyla bu aşamada gözlemci üyelik belki olabilir ama Türkiye'nin şu an için önceliği değil. Ama tabii Türkiye özellikle Çin'in öncülüğünde kurulan Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ve yine diğer kurulabilecek ekonomik ve mali inisiyatiflere de ilgi duyuyor. Tabii burada özellikle Çin'in ortaya attığı İpek Yolu ekonomik kuşağını da belirtmek lazım. Türkiye bununla da yakından ilgileniyor. Belki bu ziyaret sırasında hem Türkiye'deki projeler hem de Çin'in genel anlamda bölge için öngördüğü İpek Yolu kuşağındaki ekonomik projelerin entegre edilmesi veya daha da somutlaştırılması da gündeme gelebilir. Eğer bu tür adımlar atılırsa da bu tabii ziyaretin önemli kazanımlarından birisi olacak.
Evet. Peki hocam, son olarak Uygur meselesi Türkiye'de kamuoyunun yakından ilgisini çeken bir meseledir, bir özel hassasiyeti vardır. Devletler, hükümetler bazında Çin'le ilişkileri bozmadan bu meseleyle ilgilenme arzusu genellikle gözlemleniyor. En son Ramazan sırasında sonradan yanlış da olduğu anlaşılan haberlere dayanarak bir kamuoyu dalgalanması oluşmuştu. Bu meseleye Ankara'nın bakışını hem bize bir aktarmanızı istiyorum, hem çözümü için siz ne türden yollar görüyorsunuz. Türkiye'nin ve Çin'in politikaları bu meselenin çözümü için imkan taşıyacak özelliklere sahip mi?
Tabii Uygur meselesi ikili ilişkilerde önemli bir sorun maalesef. Yani bir işbirliği alanı değil. Şimdiye kadar Türkiye'nin resmi olarak vurguladığı Uygurların bir dostluk, barış ve işbirliği köprüsü olması şekliydi ama gelinen nokta itibariyle Uygurlar henüz bu noktaya gelmiş değil. İkili ilişkiler bu anlamda zayıf, yumuşak karnı oluşturuyor. Tabi bu yeni bir durum değil. Yani bu özellikle 90'lı yılların başından beri Türkiye ile Çin arasında bir takım sorun kaynağı oluştu. Değişik dinamikleri var. Ama gelinen son noktada bu tabi Uygurların özellikle bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle bazı yasa dışı yollardan başka ülkelere geçen Uygur sığınmacıların her iki ülke tarafından talep edilmesi. Yani Çin bu Uygur sığınmacıları geri isterken Türkiye'de bunlara seyahat belgeleri verdi ve Türkiye'ye getirdi bir kısmını. Dolayısıyla bu anlamda bir uyuşmazlık var. Çin özellikle ayrılıkçılık ve terörizm suçlamasını genel olarak yurt dışından çıkmış veya en azından şüphelendiği tüm Uygurlara, Uygur temsilcilerine dönük olarak rahatlıkla yapabiliyor. Türkiye ise bunun karşılığında daha somut veriler ve deliller isteyip ona göre bir sınıflandırılmasını istiyor. Dolayısıyla burada muhtemelen Türkiye Çin'in toprak bütünlüğüne olan saygısını tekrarlayacak ve yani herhangi bir Çin'deki ayrılıkçı hareketi desteklemediğine ilişkin en üst düzeyden güvenceler verecek. Bunun karşılığında işte bu sorunun alanlarının daraltılması Uygurlarla ilgili ve işbirliğinin geliştirilmesi noktasında bir takım adımlar atılabilir. Özellikle eğer Çin'in elinde belli delillerle güçlendirilmiş listeler varsa, özellikle çeşitli terör örgütlerine katılma ihtimali olan veya sempati duyan çeşitli kişiler varsa, bunlarla ilgili iki ülke arasında işbirliği yapılabilir. Ya bunlarla ilgili bir takip mekanizması oluşturulabilir. Tabii diğer taraftan Çin'in burada atacağı adımlar da önemli. Özellikle bu son geçtiğimiz ay Ramazan boyunca işte oradaki oruç yasağı ve diğer dini yasaklamalarla ilgili medyada çıkan haberlerin bir kısmı asılsız çıkmıştı. Tabii buradaki bir sorun da özellikle Çin'in bu bölgeyi çok şeffaf bir şekilde dışarıya açmaması ve uluslararası gözlemcilerin, insan hakları gözlemcileri veya medya kuruluşlarının bölgeye gitmelerine veya rahat bir şekilde hareket etmelerine çok izin vermemesi beraberinde bu tür spekülatif haberleri de doğuruyor. Özellikle Türkiye'nin bu bölgede, Şincan Uygur özellik bölgesinde hem ekonomik hem ticari hem kültürel anlamda, turistik anlamda değişimlerin artması, Türk medya organlarının, gazetecilerin ve diğer basın kuruluşlarının rahatlıkla bölgeye ulaşabilmeleri ve karşılıklı etkileşimi beraberinde buradaki işte bir takım doğru olmayan bilgilerin Türk kamuoyuna yayılmasında engelleyecektir. Tabi burada Türkiye ile Çin arasında bir güven köprüsünün inşa edilmesi gerekiyor. Yani bu anlamda Türkiye'nin Çin tarafına güvence vermesi ve Çin'in de Türkiye'nin bu konuyu suistimal etmeyeceğini ve olumlu katkı sağlayacağını noktasında ikna olması gerekiyor. Tabi bu ziyaret bu açıdan da önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bu Türkiye'deki protestolar sırasında buradaki gelişmelerin basında yansıdığı kadar doğru olmadığını ve bu konuyu Çin'le üst düzeyde değerlendireceklerini vurgulaması ikili ilişkiler daha sağlıklı bir zemin gelişmesine yardımcı oldu. Dolayısıyla bu ziyarete bu anlamda karşılıklı olarak tezlerin paylaşılacağı ve bir uzlaşma noktası bulunacağı bir yer olacak. Ama tabii bu sorunun bütün boyutlarıyla ikili ilişkileri etkilemeden ortadan kaldırılması mümkün değil. Yani bunun, ama burada sorunun kontrolü ve ikili ilişkileri bozacak bir şekilde ilerlememesi noktasında bir takım denetim mekanizmaları ve kontrol mekanizmaları oluşturulabilir. Bu da önemli bir kazanım olur tabii.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, kısa adıyla USAK'ın Başkan Yardımcısı ve USAK Avrasya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Selçuk Çolakoğlu idi. Çok teşekkür ediyorum Selçuk Hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые
в. What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.